Ayrım 13, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 120. Başbakan Margaret Thatcher ayı 22'si olan o pazar gününü Buckinghamshire'daki resmi villasında geçiriyordu. Kabinedeki en yakın danışmanları olan 3 kişiyle parti başkanına gizli olarak oraya gelmelerini söylemişti. Açıklamaları her 4 konuğu da derin düşüncelere yöneltti. Gelecek Haziran ayında başbakanın ikinci döneminin 4. yılı doluyordu. 3. seçim zaferini de kazanmakta kararlıydı. Ekonomik göstergeler sonbaharda aşağıya doğru dönmüş, bunun yanı sıra ücret zammı istekleri bir dalga halinde gelmişti. Grevler olabilirdi. Başbakan 1978'deki iş durdurmalarıyla gelen o hoşnutsuzluk kışının tekrarlanmasını istemiyordu. İktidardaki işçi partisini o olaylar zayıflatmış, 1979 Mayıs'ında seçimi o yüzden kaybetmişlerdi. Öte yandan Sosyal Demokrat Liberal İttifakı kamuoyu yoklamalarında %20 düzeyinde çakılı durumdaydı. İşçi Partisi ise yeni sağladığı birlik ve ılımlılık havası sayesinde kamu desteğini %37'ye kadar arttırmış, yani muhafazakarların 6 puan gerisine kadar yükselmişti. Üstelik bu farkla kapanıyordu. Kısacası başbakan apansız bir Haziran erken seçimine gitmek niyetindeydi. Bunu 1983'teki o yıkıcı spekülasyonlara fırsat tanımadan yapacaktı. Birden duyurulan bir kararla 3 haftalık bir kampanya dönemi, 1988'de değil, hatta 1987 sonbaharında da değil, hemen o yaz, konuklarını sessiz kalmaya zorluyordu. İleri sürdüğü ve üzerinde direndiği tarih 18 Haziran Perşembe'ydi. Pazartesi günü Sir Nigel Irwin Andreyev'le buluşup konuştu. Buluşma çok gizli olarak Hampstead'de yer aldı. Irwin'in adamları alana yayılmış, Andreyev'in kendi Sovyet elçiliğinin KR yani karşı casusluk ajanları tarafından izlenmediğinden emin olmaya çalışıyorlardı. Ama adam temizdi. Sovyet diplomatı üzerindeki İngiliz kontrolü de kaldırılmıştı o gün. Nigel Irwin, Andreyev'i müdür vakası olarak yönetmekteydi. Bu durumda pek sık rastlanan bir şey değildi. Bir serviste, herhangi bir serviste şefliğe kadar yüksek mevkiye ulaşmış kişiler genellikle ajan falan çalıştırmazlardı. Bu pek ender olarak ya ajan çok önemli biri olduğu için ya da ajanı eskiden işe almış, sonradan müdürlüğe yükselmiş olup ajan da başkasıyla çalışmayı reddettiği için olurdu. İşte Andreyev'in de durumu bu sonuncusuna uyuyordu. 1972 Şubat'ında Nigel Irwin, o zamanlar basit bir Bay Irwin'di, Tokyo'da istasyon yöneticisi olarak çalışırdı. O ay Japon karşı terörist gruplar fanatik aşırı sol Kızıl Ordu gruplarına baskın yapmayı kararlaştırmışlardı. Kızıl Grup, Asama Soğu yöresindeki Otakine Dağı yamaçlarında karlar içinde bir villadaydı. Aslında işi ulusal polis yaptı ama karşı teröristlerin şefi Bay Sossa'nın komutasında yaptı. Bay Sossa da Irwin'in arkadaşıydı. İngiltere'nin SAS birlikleri konusundaki tecrübeleri sayesinde Bay Irwin, Bay Sossa'ya bazı fikirler vermişti. O tavsiyeler bazı Japonların hayatlarını kurtarmıştı. Ülkesinin kesin tarafsızlığını bilinçlendiren Bay Sossa, bir türlü Bay Irwin'e uygun biçimde teşekkür etmenin yolunu bulamıyordu. Bir ay sonraki bir diplomatik kokteyl partide zeki ve kurnaz Japon Irwin'le göz göze gelince, başıyla salonun irisinde duran Rus diplomatını işaret etmişti. Sonra da gülmüş ve uzaklaşmıştı oradan. Irwin hemen Rus'a yanaştı, adamın Tokyo'ya yeni geldiğini ve adının da Andreyev olduğunu öğrendi. Irwin adamı izletti, bir Japon kızıyla budalaca bir serüven yaşamakta olduğunu öğrendi. Bu suç ülkesiyle arasını bozmaya yeterdi. Japonlar bunu elbette önceden biliyorlardı. Çünkü orada her Rus diplomatı elçilikten dışarıya adımını attığı andan başlayarak izlenirdi. Irwin bir bal tuzağı kurdu. Gerekli fotoğrafları elde etti, ses kayıtlarını aldı. Sonunda Andrei'ye ve bombayı patlattı. Rus neredeyse yıkılıyordu. Kendi ülkesinin ajanları durumu öğrendi sanmıştı. Bir yandan pantolonunu giyerken Irwin'le konuşmaya razı oldu. Aslında büyük balık sayılırdı. Çünkü KGB'nin illegaller müdürlüğündendi. KGB'nin yabancı ülkelerle ilgili birinci baş müdürlüğü kendi içinde müdürlüklere, özel bölümlere ve olağan servislere ayrılmıştı. Sıradan Sovyet KGB ajanları diplomat paravanı altında çıktıklarında bölge servislerinden geliyor olurlardı genellikle. Yedinci servis de Japonya'yı kapsamaktaydı. Bu tipler dışarıda görev aldıklarında bunlara PR görevlileri denir, bunlar ufak tefek bilgiler iletir, yararlı temaslar yapar, teknik yayınları falan izlerlerdi. Ama birinci baş müdürlüğün en önemli bölümü illegaller ya da S müdürlüğüydü. Bunlara bölge sınırı yoktu. İllegallerdeki uzmanlar illegal ajanları eğitir ve çalıştırırdı. Diplomasi paravanı altındakileri çalıştırmazdı. Yer altına girenler, daha derin paravanı olanlar, sahte kimlik taşıyanlar, gizli görevlerle yükümlü olanlar ilgilendirirdi onları. İllegaller elçilik dışında faaliyet gösterirlerdi. Ne olursa olsun her Sovyet elçiliğindeki KGB grubunda hiç değilse bir tane S görevlisi olurdu. Bunlar yalnızca özel programları uygular, ya o ülkenin kendi adamlarını eğitip kullanır ya da Sovyet blokundan gelme bir illegali kusursuz paravan kimlik altında devreye sokarlardı. Andreev de S görevlisiydi. İşin garip yanı adam Japonya uzmanı değildi. Oysa 7. müdürlükte pek çok Japonya uzmanı vardı. Ama Andreev İngiltere uzmanıydı. Bu ülkede bulunuşunun nedeni San Diego'da ilişki kurduğu ve iyi bir potansiyel olarak sapladığı ABD Hava Kuvvetleri çavuşunu izlemekti. Çavuş sonradan Tashikawa'daki ABD-Japon ortak hava üssüne atanmıştı. Andreev durumu Moskova'daki amirlerine açıklama umudu kalmadığını anlayınca Irwin hesabına çalışmayı kabul etmişti. Sonunda kurulan düzen tavsadı. Amerikalı çavuş kurtuluş umudu kalmadığını görünce duruma dayanamamış, tabancasını şakağına dayayıp kendi işini bitirmiş, Andreev de apar topar Moskova'ya çağrılmıştı. Irwin bir ara adamı orada açığa aldırmayı da düşündü ama yapmamaya karar verdi. Derken adam Londra'da su yüzüne çıktı. 6 ay kadar önce Sir Nigel'ın masasına bir takım fotoğraflar gelmişti. İşte oydu. S görevinden çıkarılmış, tekrar PR'da çalışıyordu. Sovyet Büyükelçiliğinde ikinci sekreter olarak gözükmekteydi. Sir Nigel kancayı bir kez daha taktı. Andreev'in işbirliğine razı olmaktan başka çaresi yoktu. Ama başka hiç kimseyle temas kurmayacağını açıkladı. Bu yüzden Sir Nigel de onu müdür vakası olarak üstlendi. İngiltere Savunma Bakanlığındaki bilgi sızması konusunda Andreev'in pek bir yardımı olmadı. Böyle bir şeyden haberi yoktu. Eğer bakanlıkta böyle bir ajan varsa, demek İngiltere'de oturan illegal bir Sovyet ajanı tarafından çalıştırılıyor, o ajan da doğrudan Moskova'ya bilgi veriyordu. Ya da belki elçilikteki 3S görevlisinden biri çalıştırıyor olabilirdi onu. Ama böyle insanlar bu kadar önemli konuları kantinde kahve içerken konuşmazlardı. Kendisi bir şey duymamıştı. Bundan sonra gözünü kulağını açık tutacaktı. Bu söz üzerine Hampstead Heath'le buluşan iki adam ayrıldılar. Ascension Adası raporu salı günü Sir Peregrine Jones tarafından dağıtıldı. Jones raporu pazartesi oturup hazırlamıştı. Rapor 4 kişiye gitti. Bertie Capstick her gece bakanlık binasına girip yasal olarak kaç fotokopi çekildiğini kontrol etmeyi üstlendi. Preston gözetlemecilerine George Berenson'ın kafasını kaşıdığını bile bilmek istediğini söyledi. Hem de anında. Posta kontrol ekibini uyardı, telefon dinleme takımına kırmızı alarm verdi. Sonra hepsi birlikte beklemek üzere pusuya yattılar. 7. Kısım. İlk gün hiçbir şey olmadı. O gece Tuğ General'a Capstick yanında John Preston'la Savunma Bakanlığı binasına girdi. Herkes uyurken makinelerde çekilmiş fotokopilerin sayılarını kontrol etti. 7 tane çekilmişti. 3'ü George Barnes'ın tarafından, 2'şer tane de Ascension Adası raporunun yollandığı diğer yetkililerden ikisi tarafından. 4. adam kopya çektirtmemişti. İkinci günün akşamında Bay Berenson garip bir şey yaptı. Gözetlemeciler adamın akşamüstü Belgravia sokağındaki apartmanından çıkıp yakındaki bir telefon kulübesine yürüdüğünü söylediler. Çevirdiği numarayı anlayamamışlardı ama Berenson telefonda yalnızca birkaç kelime konuşmuş, sonra kapayıp evine dönmüştü. "Niçin?" diye merak ediyordu Preston. İnsan evinde çalışır durumda telefonu varken niçin böyle bir şey yapsın? Evdeki telefonun çalışır durumda olduğunu da iyi biliyordu. Dinliyorlardı çünkü o telefonu. Perşembe günü, yani 3. gün, Berenson her zamanki saatinde bakanlıktan çıktı. Bir taksi çağırıp St. John's Wood'a gitti. Mahallenin köye benzer bir havası vardı. Ana caddesinde bir dükkanda dondurma ve kahve servisi yapılıyordu. Savunma Bakanlığı memuru içeriye girdi, oturup bir dondurma söyledi. Dükkanın spesiyalitelerinden bir şey. John Preston bodrumdaki telsiz odasında gözetlemecilerin vermekte olduğu raporu dinliyordu. Konuşan Len Stewart'tı, A takımının başkanı. "Dükkanda iki adamım var," diyordu. "Dışarıda kaldırımda iki daha, arabalar da burada." "Ne yapıyor içeride?" diye sordu Preston. "Göremiyorum." Stewart kendi özel telsizinden konuşuyordu. "İçeridekiler bana bilgi verme fırsatı bulana kadar beklemem gerek." Aslında Bay Berenson loca gibi yerlerdeki bir masaya oturmuş, bir yandan dondurmasını yiyor, bir yandan da Daily Telegraph'taki günlük bilmeceyi dolduruyordu. Gazeteyi kendi evrak çantasından çıkarmıştı ortaya. Köşede oturan Blue Jean'li iki öğrenciye hiç dikkat etmedi. Yarım saat kadar sonra hesabını istedi, kalkıp kasada ödedi, dükkandan çıktı. "Sokağa çıktı," diye konuştu Len Stewart. "Benimkiler içerideler, şimdi ana yolda yürüyor, sanırım taksi arıyor. Şimdi içerideki çocukları görebildim, kasada hesap ödüyorlar."
"İçeride ne yaptığını sorabilir misin onlara?" dedi Preston. Bu olayda bir gariplik var diye düşünüyordu. Evet, buranın dondurması ünlü olabilirdi ama batı kesiminde de bir yığın ünlü dondurmacı vardı. Bakanlıktan Belgravia'ya giden yolun üzerinde bile vardı. İnsan bir dondurma için ta Regent's Park'ından St. John's Wood'a kadar gider miydi? Stewart'ın sesi tekrar duyuldu. Bir taksi geliyor, elini kaldırdı, çağırıyor. "Durun, işte dükkandaki adamlarım." Vericide sessizlik oldu, sonra Stewart yine konuştu. "Görünüşe göre dondurmasını yemiş, Daily Telegraph'ın bulmacasını çözmüş, sonra parayı ödeyip çıkmış."
"Gazete nerede?" diye sordu Preston.
"Bitirdiğinde masada bırakmış. Durun, sonra dükkan sahibi gelip masayı temizlemiş. Kirli dondurma kasesini alırken gazeteyi de alıp mutfak tarafına götürmüş. Adam taksiye bindi gidiyor, ne yapalım, peşinden mi gidelim?"
Preston kafasını çatlatırcasına düşündü. Harry Birkinshaw'la B takımı Sir Richard Peters'ın peşinden alınmış, onlara birkaç gün dinlenme izni verilmişti. Haftalarca yağmurda, soğukta, siste taban tepmişlerdi adamlar. Şu anda bir tek ekip vardı iş başında. O ekibi ikiye böler de Berenson'u kaçırır, o da o arada başka yerdeki randevusuna giderse Harcourt simitlerisini yüzer davul yapardı Preston'un. Kararını verdi. "Len, bir arabayla şoför taksiyi izlesin, yeterli değil biliyorum. Adam inip yaya olarak bir yere kaybolabilir. Ama sen yine de adamların geri kalanını dondurmacı dükkanına yönelt."
"Tamam," dedi Len Stewart, sonra da telsizini kapattı.
Preston'ın şansı yaver gitmişti. Taksi dosdoğru Berenson'un kulübüne gitti, müşteriyi indirdi. Berenson kulübe girdi. Preston, ama belki de temas edeceği adam kulüpte bekliyordur onu diye düşündü. Len Stewart dondurmacıya girip dükkanın kapanma saatine kadar oturdu. Önünde kahve, elinde Evening Standard gazetesi, hiçbir şey olmadı.
Kapanma saati geldiğinde ondan artık gitmesi rica edildi, o da çıktı. Ekibin 4 adamı sokağın 2 başından dükkanda çalışanların çıkışını, sahibinin ışıkları ve kapıyı kapatıp gidişini seyrettiler. Preston Court sokağında dükkanın telefonuna dinleme aygıtı taktırma işi peşindeydi. Bir yandan da dükkan sahibini inceletiyordu. Adının Benotti olduğu öğrenildi. 20 yıldır lekesiz bir hayat sürüyordu. Gece yarısı Preston dinleme aygıtını bağlattırdı. Bay Benotti'nin ev telefonu da denetim altına alındı ama hiçbir sonuç çıkmadı. Preston geceyi Cork sokağında uykusuz geçirdi. Stewart'ın vardiyasıyla nöbet değişecek, vardiya işi akşam 8'de devraldı. Gece boyunca dükkanı da Benotti'nin evini de gözlediler. Cuma sabahı 9'da Benotti tekrar dükkanına yürüdü. Saat 10'da dükkanın kapısını müşterilere açtı. Lance Stewart'la gündüzcü ekipte o saatte nöbeti aldılar. 11'de Stewart'ı telsizde aradı.
Ön kapıya küçük bir teslim kamyoneti geldi dedi Preston'a. Şoför kiloluk ambalajlarda dondurma yüklüyor. Galiba müşteri servisleri var.
Preston o kötü kahveden önüne konan 20. fincanı karıştırırken beyni de uykusuzluktan karıncalanıyordu.
Biliyorum, telefonda sözü geçtiydi dedi. Bir arabayla 2 kişi ayır, kamyoneti izlesinler. Her parti dondurma kimlere gidiyor saptasınlar.
Bana burada bir tek arabayla 2 kişi kalıyor. Bunlardan biri de benim üstelik dedi Stewart. Biraz fazla zayıf gibi.
Charles'la toplantı var şu sıra. Bir yedek ekip almaya uğraşacağım. Dondurma teslim kamyoneti o sabah 12 yere uğradı. Çoğu da ya St. John's Wood ya da Swiss Cottage dolaylarındaydı, yalnız 2 tanesi Marylebone yolundaydı. Teslimatın bazısı apartman dairelerineydi. Öyle yerlerde gözetlemecilerin dikkati çekmeden görev yapması zor oluyordu. Ama yine de her adresi not etmeyi başardılar. Sonra kamyonet tekrar dükkana döndü. Öğleden sonra mal teslimine çıkmadı. Preston Stewart'a o listeyi eve giderken korka bırakabilir misin diye sordu.
O akşam telefon dinleyenler Berenson'a kendisi evdeyken 4 telefon geldiğini bildirdiler. Bir tanesi yanlış numarayı aramıştı. Berenson telefon etmemişti bir yere. Her şey banda alınmıştı. Preston dinlemek istiyor mu diye soruyorlardı.
Eh, dinleyeyim bari diye düşündü.
Cumartesi sabahı Preston ömrünün en uzak menzili kumarını oynadı. Teknik destek servisinin teybini telefona bağlayıp oturdu. Dün dondurma teslim alan her bir evi birer birer aradı ve her birine bir bahane buldu. Telefonu kadın açmışsa kocasıyla görüşmek istediğini söylüyordu. Günlerden cumartesi olduğu için bütün kocaları da evde buldu, yalnızca birini bulamadı. Seslerden birini bir yerlerden tanır gibiydi.
Neydi o? Hafif bir aksan mı?
Nerede duymuştu bunu daha önce? Ev sahibinin adına listeden baktı.
Hiçbir anlam taşımıyordu.
Yakında bir yerde öğle yemeğini yerken canı sıkkındı. Cork sokağına döndüğünde bantları acele bir kez daha dinledi. Olabilirdi, kesin değildi ama olabilirdi. Scotland Yard'ın adli servisinde türlü marifetlerin yanı sıra ses analiziyle uğraşan bir ekip de vardı. Suçlular telefon konuşmaları banda alındığı zaman sesin kendi sesleri olduğunu inkar ederlerse çok işe yarıyordu bu servis. MI5'te böyle çalışmalar yoktu. Bu tür işler için Scotland Yard'a dayanmak zorundaydılar. Aradaki ilişkiyi genellikle özel şube sağlardı. Preston Çavuş Lander'ı aradı, onu evinde buldu. Scotland Yard'ın ses analiz bölümüyle o gün öğleden sonrası için randevuyu Lander aldı. Tatil gününde orada bir tek teknisyen vardı. O da televizyondaki maçı bırakıp gelmekten hiç hoşlanmamıştı ama gelmişti yine de. İncecik, genç, gözlüklü bir adamdı. Preston'un bantlarını 6 kez falan çaldı. Bir yandan gözü osiloskoptaki ışıklı çizginin gösterdiği yükselip alçalmaları izliyordu. Bu dalgalanmalar sesin en küçük ton ve tını özelliklerini kaydetmekteydi.
Aynı ses dedi sonunda, kuşku yok.
Pazar günü Preston o aksanlı sesin sahibini diplomatik listeyi tarayarak saptadı. Ayrıca Londra Üniversitesi fizik bölümünden bir arkadaşını aradı, adamın tatilini mahvedecek bir iyilik istedi. Ondan sonra da Sir Bernard Hemings'in Surrey'deki evine telefon açtı.
''Sanırım Paragon komitesine bildirmemiz gereken bir durum var efendim.'' dedi. ''Yarın sabah örneğin.''
13. Ayrımın Sonu. Sayfa 129.